Kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri, Hasbihal programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Ben Deniz Turulan Şen.
Ben Yusuf Koncagül. Bu akşam sizlerle birlikte güzel bir Hasbihal programı geçireceğiz inşallah. Çok değerli bir konuğumuz var, çok sevdiğiniz bir dostumuz. Genç Dergisi yazı işlerinden.
Salih Yüzgenç bizlerle birlikte. Hoş geldin, sefalar getirdin Salih'cim.
Herkese iyi akşamlar diliyorum ben de Hasbihal dinleyicilerine. İnşallah güzel, bereketli bir program olur.
İnşallah.
İnşallah diyoruz ve Nisan ayının ortasına geldik artık ve evet. Genç Dergisi'ni konuşmadan olmazdı. Salih'le inşallah Genç Dergisi'ni konuşacağız. Genç'in bu ay Nisan ayında nedir gündemi, muhtevasında neler vardır, dosya konusu nedir? Bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Yine dop dolu bir Genç Dergisi bizlerle birlikte okuyucularla buluştu. Genç'in 10. yılında güzel sayıları devam ediyor Genç Dergisi.
Ve güzel kapakları.
Dosya konularıyla, okuyucuyla bir aradayız. Genç'in hemen bu yılki bir önce hediyesinden bahsedelim mi biraz Salih Yüzgenç?
Bahsedelim. Yusuf Koncagül. Medeniyet öncülerimizden 365 fikir. Alican abimizin kaleme aldığı güzel bir eser. Daha doğrusu derlediği diyelim. Güzel bir araştırma sonucunda ortaya çıkan. Kendisinin büyük katkılarıyla oluşan bir eser bu. Medeniyet öncülerimizden 365 fikrin içerisinde 21 önemli şahsiyet var. 21 önemli şahsiyetin önemli görüşleri, fikirleri ve hayatlarına yer verilmiş. Bu anlamda güzel bir eser olması, kütüphanelerimizde muhakkak bulunması gerekleriyle biz hediye ediyoruz. Yani abone olan herkese, tüm abonelerimize abone kampanyamız kapsamında hediye ettiğimiz kitap. Tabii Medeniyet öncülerimizden 365 serisi gibi bir şey oldu Genç'te, malumunuz. Öncesinde 365 örnek davranış vardı, 365 örnek fikir vardı, 365 örnek şahsiyet vardı. Bu da fikir olarak karşımızda. Çok güzel isimler var. Necip Fazıl Kısakörek var, Cemil Meriç var, Nurettin Topçu var. Buradan mesela Sait Halim Paşa var, aklıma gelenler. Yani güzel isimler, önemli isimler kitapta yer almış. Tavsiye ederiz inşallah dinleyicilerimiz buradan abone olmak isterler.
Başka türlü de alamazlar kitabı zaten değil mi?
Evet yani şu an satışı yok. Lazım. Satışı yok.
Dergiye.
Evet satışı yok. Yani abone olmadan şu an sahip olmak mümkün değil. Bir sene bekleriz diyorlarsa güncelliğini kaybeder her şey. Malum. Her şey güncelken, aktüelken yapmak lazım. Tavsiye ederiz kendilerini alırlarsa abonelik işlemlerinde gençdergisi.com üzerinden abonelik yapabilirler veya 0216 532 0042 numarasını arayarak abonelik işlemini yapabilirler. Genç Dergisi'nin ve Uluslararası Genç Derneği'nin iletişim numarası. Oradan yardımcı oluruz inşallah.
İnşallah.
Abonelik için.
Genç Dergisi'nin Nisan ayında neler bekliyor bizi? Dosya konusu nedir? Biraz bundan bahsedelim. Uyan artık dosya, rüya vaktidir.
Evet, uyanın artık rüya vaktidir. Genç Dergimizin bu ayki dosya konusu bu. Genç Dergi malumunuz gençliğin sesi olmaya, Türkiye'deki gençlik sorunlarını gündeme taşımaya devam ediyor. 10. senesinde hamdolsun 115. sayıyı çıkarmakta bu anlamda nasip oldu. Güzel yazılar, yine güzel bir dosya konusuyla, güzel de bir dosya kapağıyla, kapak konusuyla karşımızda. Mustafa Ağırman röportajı var. Profesör Doktor Mustafa Ağırman.
Kim yaptı?
Salih Yüzgenç yaptı. Ben deriz. Yaptı derken görüşen biz olduk yani.
Evet, evet.
Röportajı biz görüştük kendisiyle. Mustafa Ağırman Hoca Erzurum İlahiyat'ta Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor hala. İslam tarihi alanında uzman. Zaten Türkiye'deki en büyük otoritelerden biridir İslam tarihi konusunda. Çok kıymetli bir hocamızdır. Kendisine hürmet ederiz, ellerinden öperiz. Ve Ali İbrahim İzgi ile görüştük.
Kim yaptı?
Ona da ben görüştüm. Ali İbrahim abiyle.
Bilerek soruyorum zaten.
Eyvallah, teşekkür ederim. Tabii senin böyle soruyu olman da belki çok çarpıcı olabilir. Yani Ali İbrahim İzgi ve Mustafa Arman röportajlarını bu ay ben yapmış oldum dergimiz adına. Ama dergimizde tabii başka röportajlar da var yine bu ay. Hatice Sarı'nın bir görüşmesi oldu. Zahir Kağan'la mesela Filistinli çocuklar üzerine bir görüşme yaptı. Bu Zahir Kağan Londra menşeli bir hareket. Çocukların Filistinli yetimleri özellikle yardım etmek için hareket ediyorlar. Yani Londra üzerinde başlamış bir hareket bu. Şu anda da dünyada güzel bir ses getirmeye devam ediyor. Dergimizde böyle dedik ki Mustafa Orman röportajı var, Ali İbrahim İzgi röportajı var ve Zahir Kağan röportajı var bu ay. Ali İbrahim İzgi'den bahsedelim tabii. Ali İbrahim abi de Üsküdar Belediyesi'nde basın yayın ve halkla ilişkiler müdürü olarak görev yapıyor. Bir kitabı çıktı onun, Juda isimli. Bir Saraybosna romanı, Juda. Çok güzel bir roman, ben okudum onu. okuyarak yaptım röportajı da. Yani kitabı okudum. Sonra kendisiyle görüştüm. İlk aradım onu. Dedim ki Halil İbrahim abi dedim. Sizle bir röportaj yapmak istiyoruz kitap üzerine. Kitabınız üzerine. Hay hay dedi Salih'cim olur dedi. Sonra kitabını aldım. Kitabı baktım biraz. Zamanda dardı. Yani herhalde iki gün sonraya randevu aldık gibi bir şey oldu. Ne yapsak ne yapsak. Kitaba baktım ya okuyabilir miyim okuyamaz mıyım. Pek de vaktim yok işim var falan diye düşünüyordum böyle ama. Hacimli de bir kitap yani 350 sayfa kadar.
Su gibi aktı gitti.
Su gibi aktı gerçekten. İki seferde okudum yani. Bir oturmaya yarısını bir oturmaya yarısını okur gibi oldum.
Aynen. Güzel.
Bazı kitaplar öyle oluyor gerçekten. Kitabın da tabii öyle bir yapısı olması lazım. Bazı kitap kolay okunuyor. Bazı kitap üzerinde çok daha düşünmeyi gerektiriyor. Halil İbrahim abi akışkan böyle güzel bir kitap kaleme almış. Bayağı da emek sarf etmiş. Mesela kitabın şöyle bir hikayesi var. 50 günde kaleme almış. Güzel bir kitap. Saraybosna'yı, İstanbul'u hani Bosnalılarla özellikle Arapların ilişkisini yakından görebileceğiniz bir kitap. 50 günde hikayesini şöyle anlatmıştı bize Halil İbrahim abi. 50 gün boyunca her gün saat 10'da yatmış, 9.30 10'da yatmış, sabah kalkmış 4-5 gibi işte namazını kılmış falan. Her gün kendisine şöyle bir şart koşmuş. 1200 kelime yazacağım minimum. Her gün gerçekten de 50 gün boyunca bunu yaparak sonra da güzel bir derleme toplamayla kitabı ortaya çıkarmış. Şu anda da zaten internet üzerinde özellikle temin edilebilir rahatlıkla. Ve yani seçkin kitapçılarda diyorlar ya, seçkin kitapçılarda bulabilirsiniz bu kitabı da. Güzel bir kitap.
Düzenli bir çalışmanın
evet, evet.
Yani.
Öyle hikayesi de güzel. Onun dışında dergimiz Uyanın Artık Rüya Vaktidir diyor. Dosyası bu. Mehmet Lütfü Arslan abimiz, kıymetli Lütfü abimizin kaleme aldığı, hazırladığı bir dosya bu. Dosyanın içerisinde böyle Halit Yasir abi gibi, işte Abdurrahman Çetinkaya abimiz
Sami
gibi,
Aydalı.
Yusuf Temircan gibi, Sami Aylal gibi isimlerin görüşleri de var. Yahya Uyar'ın var.
Böyle gence gönül vermiş ve 10 senedir bu yolculuğun evet. içerisinde olan arkadaşların görüşleri var abilerimizin.
Şimdi genci biliyorsunuz zaten. Turulhan ve Yusuf tabii genci yakinen tanıyor. Genç evet. bir rüya en başında. Bir rüyaydı bu. Hani rüyasını görmek isteyenlerin gördüğü bir rüya yani. Lütfü abilerin tabiriyle böyle. Bu rüyada çok farklı meziyetler, çok farklı özellikler var. Bunlardan en güzeli dert sahibi olmak. Ebedi gençliğe inanmak. Her daim yanındaki insanı düşünebilmek. Biz rüya deyince bunu anlıyoruz. Kadir Bekir'in de bu arada bir görüşü var. Yusuf gösterdi. Selim Tiryakioğlu'nun görüşleri evet. var. Yani rüyamıza inanan bir yapıdayız genç olarak hamdolsun. Bu anlamda da rüyamız bizim derdimizdir diyoruz. Rüyasız olmaz diyoruz. Hayal kurmadan olmaz diyoruz. Rüyan olacak ki insani anlamda kendini tamamlayacağın bir farkın olsun diğerlerinden. Diğer dediğin kim varsa artık yani onlardan. Bu anlamda da gence inanmış, gönlünü vermiş abilerimizden, kardeşlerimizden, dostlarımızdan, ablalarımızdan görüşler aldık dosyamıza. Zengin, kaliteli bir dosya oldu. Hamdolsun. Genç dergimiz böyle 115. sayısında gençdergisi.com üzerinden takip edilebilir.
Eyvallah. Peki sen de gençlerle bir araya gelen birisin bol bol. Onlarla söyleşi yapıyorsun. Çarşamba günü Ümraniye'deydik. Bugün Ankara'daydık. Ne görüyorsun gençlerde? Rüyaları var mı? Rüya görecekler mi? Görmek istiyorlar mı?
Ya açıkçası şöyle. Şimdi hemen izah etmek isterim. Ben gençlerle beraber oluyorum tabii ki. Bir araya geliyorum ama Allah biliyor ki hiçbir zaman biz bakın üstten konuşuyoruz. Biz bu işi biliyoruz. Biz bu işin uzmanıyız anlamında. Bir içimde böyle bir hissiyat olmadı yani. Öyle olmadığını da zaten dışarıdan da öyle görüldüğüne eminim açıkçası. Bizler sonuçta bu işlerin uzmanı, profesyoneli değiliz. Bizler de bir rüyaya inanıyoruz. Bizim de bir rüyamız var. Bizim rüyamız da bu. O yüzden de benim burada ya gençler şunu yapmalı, gençler bunu yapmalı demem pek doğru olmayabilir. Çünkü bu belki de benim haddime olmaz yani en başta. Ama hani bir şey söylemem gerekirse en azından kendim gibi olanlar için ya da kendim için şöyle bir yorum yapabilirim. Sonuçta bir dönemin Türkiye'de içi boşaltıldı gençlik olarak. Belki bunun yaralarını sarmaya çalışan bir kitleyiz şu an biz. Yaralarını nasıl sarıyoruz? İşte genç dergi gibi dergilerle ya da genç gibi düşünceyle, yapıyla, fikirlerle kendimizi usta belirlediğimiz isimlerin vermiş olduğu direktiflerle. Lütfü Arslan abimiz bizim ustamızdır. Süleyman Ragıp abimiz bizim ustamızdır. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi bizim ustamızdır. Bunlar bizim ustalarımızdır. Adem Ergül abimiz bizim ustamızdır. Yani burada isimlerini sayabileceğimiz birçok insan var. Necip Fazıl Kısakörek bizim ustamızdır. Sezai Karakoç, Nurettin Topçu. Yani yazısını beğendiğimiz, hal ve hareketini beğendiğimiz, duruşunu beğendiğimiz, tavrını beğendiğimiz, bize söylediği şeylerde menfi bir kaygı gütmeyen, sadece seni, kardeşim sen insansın, ilk önce insan olduğunu anla diyen, kim varsa sözünü dikkate almalıyız. Genç Dergisi bu yol üzeri olduğu için dergi tarafından tabii tecrübelerde bulunuyoruz. Gençlerle de buluşuyoruz. Liseli arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Onlara diyoruz ki kardeşim dertlenin. Derdiniz olsun. Onların tabii lise çağında biz de lise okuduğumuz için yani lise zamanlarını hatırladığımız için lise çağında bazı şeyler çok daha farklı gözüküyor. Yani dışarıdaki ilişkileri anlayamıyorsun yani. Siyaset, politika çok daha böyle kuru gözüküyor ama işin merkezinde olaylar çok daha farklı. Yani biliyorsunuz bunları. Çalışma hayatı çok zor. Ya Tuğrul Han mesela iş hayatını anlatsın zor. Senin iş hayatın zor. Yani biliyoruz yani bunları. İlişkiler, telefon görüşmeleri, yoruluyorsun, daralıyorsun, bunalıyorsun. İsyan etmek istiyorsun hatta yani. O dereceye getiriyorlar seni. Sonra işte namazını kılıyorsun abi ikindiyi. Tertemiz. Kendine geliyorsun mesela. Yani dediğimiz gibi dertli olmak namaz kılmaya gerektirir. Dertli olmak ya da namaz kılmak dertli olmaya gerektirir. Böyle de açıklayabiliriz. Dertli olmak Allah'a inanmayı, Allah'ın söylediği şeyleri sadece böyle uhrevi olarak diyorlar ya. Hani dünyevi ve uhrevi iki ayırıyorlar. Hayır kardeşim. Allah'ın söylediği, Allah sözü dünyayı söylemiştir. Allah sözü her şeyi söylemiştir. Kainattaki her nesneye, her atoma, her hücreye söylemiştir. Allah'ın sözü Kur'an'dır. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Peygamberimiz bunu nakletmiştir. Bu anlamda en büyük haberci, en büyük nakilcidir. Biz bunlardan besleniriz. Bizim ustamız budur. Peygamberimiz bizim en büyük ustamızdır. En baş ustamız odur. Allah'tan aldığı güzelliği, Allah'tan aldığı nuru bize ulaştırdığı için. Hamdolsun gençle beraber bu anlamda yürüyoruz. Ama genç kardeşlerimizin de bu anlamda bize dahil olun demem yani. Asla böyle bir şey teklif edemem. Ama dahil olurlarsa elimizden geleni yapacağımızı sözünü verebilirim yani. En azından fikir anlamında. Bir dergi okumak çünkü insanı çok ilerletecek bir şey. Usta belirlemeleri lazım. Yani gençlere hani sorunun cevabı bu olabilir. Belki dolaylı oradan anlattım ama usta belirlemeleri lazım. Ustalar olması lazım. Ya benim ustam vardı hep. Rahatladım. Yani açıkçası. Tecrübe paylaşımı yapmak gerekirse.
Evet. Ve bir rüyalar olması lazım.
Ve rüya göreceksin abi. Aynen öyle. Rüya göreceksin. Bu rüya işte rüyamda param vardı, arabam vardı gibi bir rüya değil. Ben bir rüya görüyorum.
Uyanıkken göreceksin.
Uyanıkken göreceksin. Benim rüyam şu kardeşim. Türkiye mesela bölgesinde güçlü bir devlet ve ben bu güçlü devletimi biri olarak şunu şunu yapacağım. Kariyer planlaması gibi değil ama. Yani insani anlamda. Şuna şu yardım yapacağım. Afrika'ya gideceğim. Orta Asya'ya gideceğim. Avrupa'yı görmem lazım. Dili öğrenmem lazım. İnsanlara doğru anlatmam lazım. Yani Sultanahmet'e gidip turistlere ezan ne demek diye soran turistlere cevap verememek değil yani. Bu rüya olamaz.
Eyvallah. Genç Dergisi'nin dosya konusundan bahsettik. Kıymetli dinleyenlerimiz Hasbihal programında Genç Dergisi'ni konuşuyoruz Salih Yüz Genç'le birlikte. İç sayfalara doğru yavaş yavaş ilerlemeye başladığımızda daha demin bahsettiğimiz Profesör Doktor Mustafa Arıman Hoca'nın röportajıyla karşı karşıya kalıyoruz, denk geliyoruz. Röportajda neden bahsettiniz? Kısaca böyle bir bahsedebilir miyiz? Hızlı mı konuştum bir anda?
Çok güzel konuştunuz. Ağzına sağlık. Mustafa Arıman Hoca'mız modern dünyanın ihtiyacı peygamber ölçüsüdür diye bir ifade kullanmıştı. Onu da biz başlığa taşıdık zaten röportajda. Tüketim kültürü üzerine konuştuk en başta. Yani benim en merak ettiğim konu tüketim toplumu denen bu çağda İslam'la beraber nasıl bir açıklama gelebilir? İslam'ın buna olan bakış açısı nedir gibi bir şeydi. Çünkü bizim inancımızda tüketmek yok zaten biliyorsunuz. Bizim inancımızda üretmek var, bir şey koymak var. Şimdi tüketim toplumu dediğimiz şey sadece almak üzerine kurulu bir anlayış. Yani böyle açıklayabilirim. Sadece alıyorsun abi. Telefon alıyorsun, ayakkabı alıyorsun, para alıyorsun, yemek alıyorsun, bilgi alıyorsun. Hatta bilgi de tüketilen bir şey sonuçta. Ama karşılığında hiçbir şey vermiyorsun. İşte buna da tüketim kültürü deniyor. Yani en sade anlatımıyla böyle açıklanabilir. Mustafa Arıman Hoca'ya benim bu minvalde sorularım oldu. Yani işte tüketim çağındayız. Almış başını gidiyor bu lüks kavgası, bu dert gibi gözüküyor. Peygamber Efendimiz'in mesela sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir ölçüsü vardı tüketmek üzerine? Ölçüsü nasıldı? İnsanlara neleri tavsiye ediyordu? Sahabeye neler söylemişti? Bunları konuştuk. Hamdolsun Allah razı olsun kendisinden de vaktini ayırdı ve sorularımıza güzellikle dikkatle cevaplamış oldu. Sonra mesela Peygamber Efendimiz sonuçta 40 yaşında peygamber oluyor ve etrafındaki sahabeler çok genç. Bunu zaten biliyorsunuz. Mesela Hazreti Ali kaç yaşında? 12 yaşında Müslüman olduğu zaman. İşte Musab bin Umeyr var 18'li yaşlarında. Yani hepsi genç sahabelerin. Yaş ortalamaları çok genç. Bu anlamda da ne diyoruz biz? Genç peygamber ve genç dostları. Peygamber Efendimiz de genç. Zaten zihnen çok genç yani. Fikir olarak çok çok genç. Çok daha ötesinde çağının. vizyon sahibi gerçekten. Ve etrafındaki sahabeler de yaş olarak da genç. Bu anlamda onu sorduk mesela. Peygamber Efendimiz'in böyle bir usta-şerik ilişkisi var mıydı kendileriyle, sahabeyle? Onlardan bahsetti. Yani güzel bir aslında şey olmuş oldu bu. Noktaya değinmiş olduk. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle kurmuş olduğu, sahabe efendilerimizle kurmuş olduğu usta-şerik ilişkisinden bahsettik. Yani röportajda bu da var. Bu anlamda özellikle genç kardeşlerimizin okumasını şiddetle tavsiye ederiz. Peygamber Efendimiz ustamızdır bizim. Yaşayış olarak ustamızdır sonuçta. Beslenmemiz gereken en büyük kaynaklardan biri onun hayatıdır. Mustafa Ağırman hocamız da bu konuda gerçekten ülkemizin yetiştirmiş olduğu önemli hocalardan biri.
Eyvallah. Güzel bir röportaj. Bu anlamda seninle biraz röportajla ilgili belki konuşabiliriz. Dinleyicilerimize dikkatini çeker, belki ilgisini çeker. Bu zamana kadar 30'a yakın röportaj yapmışsındır herhalde tahmini.
Ya şöyle.
Her sayıda ortalama 2-3 tane röportajını görüyoruz, okuyoruz.
Ya şimdi
okuyoruz.
Onlara çok girmezsek Yusuf. Ya işte, tabii şunu söylemek lazım. Ben genç dergisinin yazı işlerinden çalışıyorum. Yani benim işim bu zaten. Yani siz nasıl profesyonel olarak belli başlı işler yapıyorsunuz, ben de bu işi yapıyorum. Bu anlamda röportaj yapmak zaten zorundayım en başında. Bu benim mesleki olarak görevim. Fakat şöyle bir durum var. İnsan sevdiği işi yapınca işin tadı tuzu daha iyi oluyor. Yani tadından tuzundan yenmiyor. Şimdi abi düşünsene, Mustafa Ağırman önemli bir adam. Çok ya, bilgisi çok fazla gerçekten. Yani İslam tarihi üzerine, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatı üzerine kitaplar yazmış, araştırmalar yapmış, hocalar yetiştirmiş, hocaların hocası olmuş bir insan ve cep telefonu kullanmayan, yani teknolojiye bu denli böyle hani kafasında şey bir bakış açısı var. Kardeşim diyor, teknoloji beni esir alamaz diyor, esiri olurum diyor. Ya biz esiri olmadık mı? Çoğu şeyin esiri olduk. Ha, ama bu çağın gençleri olarak artık bunu bir şekilde dengelemeye çalışıyoruz. Mustafa Ağırman Hoca böyle de dik de bir duruşu olan, samimi duruşu olan, ki ben kendisine zor ulaştım. Yani üniversitedeki odasının numarasını buldum. Ev telefonu ararsam edepsizlik olur diye ev telefonunu bulduk ama evini aramadık. Gittik üniversitedeki telefonunu aradık odasında. 3-4 gün aradım. Odasına denk gelene kadar aradım yani. En son odasına denk geldi. Açtı, öyle görüştük yani kendisiyle. Öyle bağlantı kurduk. Tabii genç dergisi için senin bahsettiğin gibi ya, işim gereği, çalıştığım iş gereği ve sevdiğim iş gereği birçok röportaj yaptım. Yani saymadım ama 30'dan fazladır rahat yani, onu söyleyebilirim. 30-35 falan olmuştur yani sayı. Önemli isimler bunlar gerçekten. Kemal Öztürk var, Osman Turhan var, yazar, Yeni Şafak'ın karikatüristi. Kemal Öztürk, Kemal abimiz, kıymetli bir abi. Anadolu Ajansı'nın eski genel müdürü, Yeni Şafak'ta yazıyor. Yani birçok önemli, değerli insanla görüşme şansım oldu. İşte Mustafa Şen var, peki, Ali Saydam var.
Zorlukları nelerdir röportaj yapmanın? Bunlardan biraz bahsedelim. Ne dersin?
Yani röportaj yapmanın birçok zorluğu var. Mesela
aslında iletişim yani en büyük zorluğunu biraz önce anlattı.
Evet,
iletişim. Ulaşma, hani birisini kafanda kuruyorsun belki. Bir rüya görüyorsun belki ama o rüyaya nasıl ulaşabileceğini koordine etmek ve ulaşmak, iletişime geçmek çok zor değil mi?
Kesinlikle öyle.
Mesela öyle. Telefon kullanmayan.
Tabii. Ya şöyle söylemek
lazım. Bir beyefendi vardı.
Ben açık konuşayım. Yayın kurulu toplanıyor genç dergisinin. Diyorlar ki bu ayki temamız bu. Biz bu konu üzerine çıkacağız. Ben de derginin yazarlarından olarak, yani Türkiye gündemini yazıyorum zaten, hem de derginin çalışanı olarak, bana diyorlar ki Salih, tema bu, konu bu. Bu konu hakkında görüş birileriyle, röportaj yap. Kimlerle yapabilirim abi? Soruyorum. İstişare yapıyorum. Yani kıymet verdiğim insanlara soruyorum. Ya da onlar bana direkt söylüyorlar bazen. Onlar da diyorlar ki kardeşim bu adamla görüşebilirsin. Bu, yani bu konunun uzmanı budur diyorlar. Ben de kafaya koyuyorum bir kere. Onunla görüşmem lazım. Yani ilk önce şöyle yapıyorum. 2-3 tane isim sıralıyorum. En ağır basan o ay onunla görüşüyorum. Nasıl görüşüyoruz? Arıyoruz. 3 gün, 4 gün bıkmadan arıyorsun. Açana kadar, ulaşana kadar. Yani en son açmasaydı Mustafa Ağırman, kendisiyle görüşemeseydik mesela. Açıkçası başka bir bağlantı deneyecektim. Yani başka bir formülüm vardı yani. Görüştükten sonra da telefonla ilk bir görüşüyoruz sonuçta. Artık iletişim çağında da böyle de bir özellik var. İlk telefonla görüşüyorsun, sonra yüz yüze veya müsait olmazsa mail üzerinden röportaj yapıyorsun. Ki benim açıkçası en tercih ettiğim metot yüz yüze yapılan röportaj. Çünkü kendimizi dolduruyoruz yani. Şimdi bir röportaj düşünün. Adama hem soru soruyorsun, seni cevaplıyor, 2 saat seninle konuşuyor. Sen onunla bir tanışıyorsun. O tanışmanın bir etkisi var. Sen orada dinliyorsun. Sonra röportaj metnini ses kaydı olarak kaydettiğin için 2 saat mesela ya da 1 saat konuştu. Ses kayıt cihazını kulaklık takıp ses kayıt cihazına.
Dinleyip metne çevireceksin.
Tahsis yapacaksın. Yani metin üzerinden 5-6 kez, belki 10 kez üzerinden geçiyorsun yani. Ezberliyorsun söylediğini yani gerekirse. Şimdi mesela Lütfü abiye de geçen radyo programımıza, Lütfü Arslan abimize, kulakları çınlasın, söylemiştim. Abi dedim, bazen oluyor ki hani ne kitap okusam falan diye düşünüyorum ama ya diyorum ki yani bazı konulara hakim olduğum gibi hissediyorum falan. Sayenizde diyorum yani. Tabii bu espriyle karışık bir şey ama. Niye dinliyorsun sürekli? Yani bu da iyi bir avantaj oluyor bizim için elhamdülillah. Şaka bir yana. Tabii ki okumak ayrı bir şey ama. Hani şakayla karışık söylüyorum böyle. Kendimizi dolduran bir şey bu. Bu anlamda bereketi, istifadesi çok fazla bu işlerin. Ama bir aşk, bir sevda işidir bu. Yani zorlu bir iştir iletişim kurmak. Böyle abilerle, büyüklerimizle.
Onların, sorular hazırlamak.
Tabii damarına girmek lazım. Mesela bir isim vermek gerekirse. Mesela Melih Altınok'la görüştük biz dergimiz için, genç dergi için. Yoğun bir yeri Melih Altınok. Sabah program yapıyor, televizyon programı yapıyor, gazeteye yazıyor, sürekli konferanslara gidiyor. Böyle adamları yakalamak zor olur. Ama nasıl yakalarsın? Kibarca, nezaketle, yani güzel konuşarak. Hamdolsun benim hani ıska geçtiğim olmadı bu zaman kadar röportajda. Sadece bir kişi, birinde ıska geçtim. O hani anlaşamadık gibi oldu. Ama onun dışında yani 2011'den beri gençteyim. Herhangi bir problem yaşamadım yani röportaj hususunda.
Evet, peki bir püf noktası nedir yani bir röportajın güzel olması için? Yani oradaki sıcaklık mı? Konuşuyor gibi havası değil mi? Sohbet havasına geçmesi. Sen radyo programı da yapıyorsun. Onun da ikisinin de birbirine katkısı oluyordur tabii.
Ya şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi ben bu işin ehli değilim en başta. Bunu açıkça söyleyeyim. Hani genç biri olarak, belki genç bir gazeteci olarak söyleyebilirim bunu. Benim gördüğüm şu. Kardeşim gönlünü verirsen gönlünü alıyorsun karşındakinin. Adamı gönlünü alacaksın ya da hanımın. Kim varsa karşında. Karşındaki kişinin. Yani gönlünü alman lazım. Nasıl gönlünü alırsın? Samimi olacaksın. Kasıntılık yapmayacaksın.
Sabırlı olacaksın. Bir de,
sabırlı olacaksın kesinlikle.
Yani şimdi yani. Sen kasıntı olmayacaksın ama belki karşına röportaj yaptığın diğer isimlerden af buyurarak söylüyorum. Belki kasıntı birisi çıkabilir. Hı-hı. Değil mi bu? Yani işin profesyonelliği bu. Onu tabii. Sabırla bekleyeceksin ve
eyvallah.
Ben lise döneminde uğraşmıştım dergicilikle. Okul dergisi çıkartmıştık. Profesör Doktor Necla Pek olacak. Vesulet'in Necat'ın yazarı. Mevlid-i Şerif ile ilgili bir kitabı vardı, araştırması vardı. Hı hı. Mesela hanımefendi çok nazik bir hanımefendiydi. Konuştuk vesaire ama yani o doluluğu aktarabilmek için senin hazırladığın sorular çok önemli. Yani
kesinlikle.
Mesela neyle ilgili röportaj yapacaksın? Hı hı. Çok dolu karşındaki ama onları hani senin istediğin kilit cümleleri karşından alabilmek için kilit sorular oluşturmak gerekecek.
Doğru.
Yani, radyoda da bu aynı şekilde.
Tabii mesela, radyoda
bizim
da böyle. Radyoda böyle. Yani konuşmada da böyle. Radyoculuk da zor bir şey. Yani çok da mesela kendini geliştirmek istiyorsan özellikle radyoda background'unun yani altyapının sağlam olması lazım.
Evet.
Doldurman lazım. Çünkü radyo farklı bir şey. Yani röportaj farklı bir şey. Birbirinden ayrı şeyler ama mesela radyoda ne oluyor? Bazen takılma ihtimalin var. Ya mesela kekeleyebilirsin, falan diyebilirsin yani ama kalıyorsan çok büyük problem olur bu. Yani konuşuyorsun aklına bir şey gelmedi, durdun. Ben neredeydim ya? Dememen lazım.
Evet.
Yani bu mesela radyonun da mikrofonun da böyle bir özelliği var. Röportajda da ama aynı dediğin gibi Turalan sana katılıyorum. İlk önce işine saygı duyacaksın kardeşim. Kimle görüşüyorsun? Profesör Doktor Fatih Han'da. Onunla görüşmüştük biz.
Evet.
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'nde dekan. Çok kıymetli bir hocamız. Çok değerli bir insan. Çok gerçekten seviyoruz kendisini. Gerçek bir hoca yani. Kaliteli.
Benim de liseden hocam Kübra Andır'ın eşi.
Oo.
Hocamın eşi.
Ha, anladım.
Çok... Aynı zamanda çalıştığım kurumda velimiz.
Ha, öyle mi? Evet. Oo maşallah. Çok kıymetli biri. Şimdi mesela ben onunla röportaja gitmeden önce ne yaptım? Düşündüm. Fatih Andır'la görüşeceğim. Yani arama motoru mevcut bilgisayarımıza yazıyoruz oraya Fatih Han'da. Bir sürü şey çıkıyor zaten. Hayatını okuyorum, yazdığı kitaplara bakıyorum. Neler, yani üslubu nasıl? Nelerden bahsediyor? Nasıl bir tarzı var? Çünkü soruyu da ona göre sormak lazım. Adam soruyu beğenmeyebilir. Karşındaki muhatap soruyu beğenmeyebilir. İyi cevap vermez. Bir de şimdi 5M1K diye bir şey var ya. Yani evet. Ne, nerede, ne zaman, nasıl, kim falan diye. Şimdi bir soru tipi vardır abi. Şöyledir. Yusuf karnını aç mı? Değil mesela. Evet ya da hayır dersin. Değil mi? Değil dersin, aç dersin. Bu açıcı bir soru değil. Yani radyoda da böyle gerçi mesela. Soru sorarken açıcı olmak lazım. Açıcı sorular soracaksın. Araştırma yapacaksın püf noktası dediğin. Püf noktası o. Yani karşısında adamın, muhatabının böyle dolu gözükmen lazım.
Evet.
Meseleye ona saygı duyduğunu göstermen lazım. Yani alakasız bir mesela edebiyat hocası, Fatih Han'da hoca. Ona gidip de matematik üzerine sorular sormanın bir anlamı yok. Sorarsan belki kırmamak için cevap verir edepten, nezaketten ama kalbinden seni siler. Ve ben hani şuna çok önem veriyorum, değer veriyorum. Şimdi usta çırak ilişkisi dedik ya, ben röportaj yaptım, herkesle hala görüşmeye çalışıyorum yani. Yani röportajdan ziyade değil, kimle tanışırsam tanışayım. Çünkü hepsi benim için bir değer abi, zenginlik.
Evet.
Önemli isimler, hocalar bunlar. Belli bir yere gelmişler, saygı duyuyorum. Bazen ararım mesela, kitap tavsiyeniz var mı derim. Programlarına gittiğim zaman yanına giderim. Beni hatırladınız
çok
mı?
Çok önemli bir şey.
Yani. Çünkü insan böyle geliştirecek kendini. Yani çok zor bir çağda yaşıyoruz. Yani ben şimdi bakıyorum, o kadar mesela bugün, bugündür affedersiniz. Geçtiğimiz günlerde Metin Karabaşoğlu abimiz, kıymetli yazar, dergimizde de yazıyor, Genç Dergisi'nde.
Evet.
Derneğimizi ağırlamıştık. Yani tadına doyulmaz muhabbet oldu ya. Müthişti yani. Biz genç kahvaltıları diye böyle her hafta buluşuyoruz artık dernekte. 20 kişilik bir ekiple, gencin çekirdek ekibiyle özellikle buluşuyoruz. Yani çekirdek ekibinden kastımız da şu. Hani şu anki programlarda aktif rol alan arkadaşlarla buluşuyoruz. Kıymetli bir usta dediğimiz Metin Karabaşoğlu, Bülent Parlak, İzlam Dergisi Genel Yayın Yönetmeni. Evet. Ali Can ağabeyimiz, Azim Amcalar Vakfı'nda Genel Müdür Yardımcısı. Çok kıymetli bir abimiz. Projeler hususunda bize çok destek veriyor. Sonra
kitabın yazarı aynı zamanda.
Kitabımızın yazarı aynen. Medeniyet Öncülerimizden 365 Fikir kitabının yazarı. Sonra Turgay Bakırtaş'ı ağırladık. Gerçek Hayat Dergisi'nin yazı işleri müdürü. Yani önemli isimler. Evet. Belli bir yerde eşik tutan isimler ve bize diyorlar ki kardeşim bakın ben buradayım. Etimle kemiğimle sana tecrübemi aktarıyorum.
Evet.
Ya bu adamları affedersiniz Yusuf şuradan çağırıyorlar. Adama gidemiyorlar abi. Anladınız mı? Yoğunluktan. Adamlar bizi
değer verip geliyorlar.
Değer verip geliyorlar. Biz çünkü diyoruz ki abi biz çırağız yani. Gel. Sen ustasın. Bize anlat. Ben bunu kabul ettim çıraklığı. O ustalığı kabul edip geliyor. Ama hani dedin ya arkadaşlarına tavsiye edebiliriz diye genç arkadaşlar. Abi çırak olmaya kabul et ya. Ya bu, havadan civadan kurtul. Geçen Lütfü abi radyo programı yaparken biz beni bir şey yapmıştı biraz.
Evet,
yani. Silkelemişti beni sağ olsun.
Dinlemiştim.
Demişti yani hani.
Üstüne al bunu.
Üstüne al bunu demişti. Ya özgüven bizde mevcut evet. Bizim nesil çok özgüvenli. Yani benim kişiliğim böyle, benim tabiatım böyle demeyi biliyoruz ama bende de var o. Fakat doğru değil gerçekten. Kişiliğin böyleyse kişiliğin değişecek abi o zaman. Ya ben çırak olamam diyemezsin kimseye.
Evet.
Olacaksın abi. Kaçarı evet. Yok.
Bu haftaki Metin abinin konferans yani hasbiharinde de şundan bahsetti röportajda hatırlarsın belki. Hı. Oradan bahsedecektin acaba girdin ama.
Metin Karabaşoğlu'ndan
mı? Metin abi röportajla ilgili hani kendi zamanında nasıl röportaj yapıyorduk ondan
evet,
bahsetti.
Evet.
Hani mesela diyelim bir isimle röportaj yapacak o zaman Google'da yok. İşte onunla ilgili hemen bilgi topluyordum bir hafta diyor. İşte
tabii,
kitabını
tabii.
Alıyordum. İşte kim biliyor onu soruyordum ne sorabilirim.
Ya şimdi Metin abi.
Ama şimdi diyor benle röportaj yapmaya geliyorlar diyor.
Evet.
Bir Google'a bile sormamışlar diyor.
Çok
hangi kitabım
şey,
var.
Çok ayıp
onu
şey.
Hiç affetmiyorum
çok ayıp
dedi.
Bir şey.
Bu da çok önemli.
Çok herhalde. Ayıp bir şey. Yani çok büyük saygısızlık muhataba. Çok büyük saygısızlık. Çünkü karşındaki insan yani belli bir yaşa gelmiş gerçekten. Belli kitaplarda yani kitabın editörlüğünü yapmış ya. Kitabın editörlüğünü yapmak çok ağır bir şeydi abi. Çünkü 20 bin tane basıyor kitap. 20 bin, 30 bin, 50 bin basıyor. O kitabın son editörü o. Yani o kitaptaki tüm imla hatalarından, cümle yapılarından adam sorumlu yani. Böyle bir karşında usta var. Kitapları var kendisine ait. Belli yerlerde bulunmuş, görev almış. Çok güzel insanlarla tanışmış, sohbetlerinde bulunmuş. Saygı duymak zorundasın yani. Bu senin kişiliğini, karakterini gösterir zaten ama hani köpürtülmüş bir gazetecilik anlayışı olduğu için ülkemizde maalesef. Yani gazeteci herkes. Herkes bir şeyin uzmanı. Televizyona bakıyorsun. Orta Doğu uzmanı. Televizyona bakıyorsun. İşte Amerika uzmanı. Ekonomi uzmanı diye herkes çıkıyor. Ama yani uzmanlaşmak, derinleşmek bir konuda. Lütfü abinin tabiriyle dip dalga meselesi çok önemli bir mesele. Bu çok görülen bir şey değil. Biz gençlerin belki de düştüğü en büyük tuzak bu. Yani biz gençler olarak ben gazetecilik okuduğum için oradan biliyorum. Bizim sınıf arkadaşlarımızın yarısının çoğunun Facebook, Twitter profilinde şey yazardı abi. Okula başladıkları zaman daha düşün. Jurnalist yazardı. Hani gazeteciyim. Savaş muhabiri yazardı falan. Daha okulda öğrencisin ya. Hani anladınız mı? Jurnalist İngilizcesi. Gazeteciliğin. Gazeteciyim demenin yani. Yani böyle bir anlayış, böyle bir şey vardı. Yani bu şişirilmiş nereden geliyor diye soracak olursak. Yani abi özgüven sahibi kitleyiz. Ama aklımızı başımıza alıp böyle düşünüp ondan sonra hemen bir okuma listesi, ustalarla belki görüşmeler. Yani bu çağı anlamak bizim en büyük vazifemiz.
Eyvallah. Hı hı. Bunlardan tekrar bahsedelim.
Tamam.
Hatta Lütfü abi geçen programda şundan bahsetti. Hani kitap okumayla alakalı. Buradan tekrar edelim belki dinleyicilerimiz. Hı hı. Tekrar denemiş olarak kitap okumayla alakalı.
Ya kitap okumayla alakalı şöyle bir şey sarf etti Lütfü abi. Şöyle bir söz sarf etti. Günde 2 saatini kitap okumaya ayıramayan ben büyüyeceğim, ben adam olacağım, ben bir yere geleceğim demesin dedi Lütfü abi. Gerçekten bunu çok ciddi söyledi. İlk kez bu kadar ciddi söylerken gördüm. Tabii biz bunu hep dile getiriyorduk kendi içimizde de. Kitap okumalıyız, konuşmalıyız, anlaşmalıyız. Kendimizi ifade etmede belli yöntemler, belli çerçeveler belirlemeyiz diye. ne okuduğumuzu çok sorguladık bir dönem. Ne okumalıyız? Roman mı okuyacağız? Deneme mi okuyacağız? Abi bir şey oku. Bir yerden başla. Ama okuyan bir adam ol. Yani okuyan bir adam olmak çok farklı, dedi Lütfü abi. Kendisine katılıyoruz. Biz de sözlerini burada yenilemiş olalım. Okuyalım. Rüyamızı görelim. Kendimize ait bir rüyamız olsun. Bir şeyin hayalini kuralım. Kızıl elmamız olsun. Roma bizim kızıl elmamız olsun. Afrika bizim kızıl elmamız olsun. Güneydoğu, Amerika. Ya dünyanın her yeri abi ya. Dünya bizimdir. Ve biz bu dünyanın her yerinde nerede bir sorun varsa en başında, en başta çevremizden, yanımızdan başlayarak, komşumuzdan başlayarak, arkadaşımızdan, dostumuzdan, ailemizden başlayarak bu sorumluluğu, bu ufku korumak, sahip çıkmak zorundayız. Biz buna mecburuz yani. Çünkü insanlık, insan demek bu demektir yani.
Evet.
Eyvallah.
Çok teşekkür ediyoruz Salih.
Bitti mi? Ben
gönderiyormuş gibi.
Bir küçük bir ara vereceğiz.
Tamam inşallah.
Müzik arası.
Evet, kutu doğum ayındayız malum.
Eyvallah.
Bir kutu doğum ilahisi söyleyelim. Peygamber Efendimiz'e yazılmış güzel güfteleri olan.
Kıymetli dinleyenlerimiz de bize eşlik etsinler o zaman.
Peki o zaman.
Alemler nura gark oldu, Muhammed doğdu gece. Mümin münafık fark oldu, Muhammed doğdu gece. Mümin münafık fark oldu, Muhammed doğdu gece. Ya Resul selam aleyke, ya Habib selam aleyke, ya Nebi selam aleyke, salavatullah aleyke. Ya Nebi selam aleyke, salavatullah. Arşın nuru yere indi, suyun rengi nura döndü. Hep susuzlar suya kandı, Muhammed doğdu gece. Hep susuzlar suya kandı, Muhammed doğdu gece. Ya Resul selam aleyke, ya Habib selam aleyke, ya Nebi selam aleyke, salavatullah aleyke. Ya Nebi selam aleyke, salavatullah. Salavatullah aleyke. Ya Resul selam aleyke, ya Habib selam aleyke, ya Nebi selam aleyke, salavatullah aleyke ya Nebi, selam aleyke salavatullah aleyke.
Evet, Ezgi'nin ardından programımız kaldığı yerden devam ediyor. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'dasınız. Hasbihal programına kulak veriyorsunuz. Yusuf Goncagül dostumla beraber sunduğum programda bugün Salih Yüzgenç kardeşimiz bizlerle birlikte Genç Dergisi'nin Nisan sayısını konuşuyoruz.
Evet.
Ve ne diyoruz kapakta?
Uyanın artık, rüya vaktidir.
Martin Luther King'in var değil mi böyle bir şey? I have a dream.
Evet, çok severim. Öyle derler ya. Evet tabii, evet. Yani şöyle zaten. Şimdi Martin...
I have a dream.
Martin Luther King veya belki diğer batılı kaynaklar olsun. Şöyle bir algıya sebep olabiliyor bazen. Ya batıdan mı besleniyorsunuz falan diye. Hani o yüzden öyle güldüm.
Yok,
ben niyetini biliyorum da. Abi yani besleneceğin şeyi seçmekte özgürsün tabii ki. İstediğin yerden beslenebilirsin ama hakikattir yani asıl olan. Hakikati kim söylüyorsa oradan alırsın yani.
Eyvallah.
O yüzden de nerede hakikat? Biz orada olalım inşallah.
Eyvallah.
Asım Gültekin abinin çok güzel bir yazısı var.
Dergide.
Güzelliğin özü namaz.
Güzelliğin özü aslında o.
Abi güzelliğin özü namaz. Orada... Ben de yazıyı okuma rağmen şu anda göz evet. Algıda birleştirme mi diyorlar?
Ya evet, onda parça parça okuma. Evet. Hızlı okuma şeyi o, stratejisi.
Güzelliğin özü namaz.
Güzellikten bahsediyor yani.
Gözle güzelliği
evet, evet. Çok güzel.
İliştiriyor. Çok güzel bir yazı, tavsiye ederiz. Daha sonra...
Atlayacaksan atla. Ayşegül Genç ablamızın, hanımefendinin yazmış olduğu. Yine ten kafesi köşesinde Yunus Emre Tozal kendi yaşadığı böyle güzel anıları, hatıraları bizlerle paylaşıyor. Yunus Emre Tozal'ın böyle birkaç sayıdır devam eden bir hafızlık anıları var. Hafızlık hatıralarını paylaşıyor bizlerle ve emin olun o kadar güzel, o kadar böyle hani gerçekte bir şey olduğu için direkt böyle senin kalbine dokunuyor, yüreğine dokunuyor. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için diyor. Sezai Karakoç'un bu dizesini paylaşıyor. Yazısının başında da bu var zaten.
Evet, Yusuf Temizcan Portek köşesinde.
Evet, Namık Kemal'i anlatıyor.
Namık Kemal'i anlatıyor.
Namık Kemal'in hayatından bahsediyor. Eserlerinden bahsediyor. Fikirlerinden bahsediyor. Namık Kemal de bizim Cumhuriyet döneminde özellikle edebiyatımız önemli isimlerden biri. Cumhuriyet döneminde affedersiniz öncesinde. Fikrin namussuzluğu köşesi. Esrar Hakikat, Selim Tiryakioğlu yazmış olduğu bir yazı. Esrar Hakikat köşesinde. Fikrin namussuzluğu, bu tip ifadeler argo olarak kabul edilebilir. Fakat yazı içerisinde, edebiyat içerisinde bunlar var. Ve olması da gerekli. Sonuçta bunu biz eğer kullanıyorsak, yani günlük hayatımızda, bu bel altı olarak kabul edilmiyorsa, tabiri caizse, buna bir maruzat yok. Güzel bir yazı. Özellikle bir akademisyen gözüyle yazmış Selim abi bu yazıyı. Selim Tiryakioğlu. Kendisi de bir akademisyen olduğu için ilgili arkadaşlarımızın hususiyetle okumasını tavsiye ederiz.
Evet, Adem Ergül Hoca'nın yazılarını çok severek okuyorum.
Eksiye değil artıya odaklanmak. Adem Ergül abimiz zaten köşesinin adından da çok belli yani. Manevi kişinin inşası. Bir manevi kişinin inşasına önem veriyor. Bunu amaçlıyor. Ne diyor? Engin bir şuur ve derin bir uyanıklığın eşlik ettiği güzellik odaklı bir hayat anlayışı ne yüce bir insanlık kalitesidir. İnsanlık kalitesinden, hayatta uyanık olmak gerektiğinden, şuur sahibi olmak gerektiğinden, derinlik sahibi olmak gerektiğinden çok güzel ifadeler. Böyle her bir yazısı emin olun spot yani.
Güzelliği büyütmek ve çoğaltmak için önce onu keşfetmek ve görmek gerekir. Görmek için de gül gibi bir gönle sahip olmak önemlidir. Bu nevi derya gönüllü insanlar kendilerini büyütme adına başkalarını küçültme gereği hissetmezler.
Evet, şimdi mesela bu son cümle çok önemli. Belki bizim günlük hayatta yaşadığımız bir şeydir bu. Bazı pozisyonlarda bulunan insanlar var abi, tamam mı? Ne yapıyorlar bunlar biliyor musun Yusuf? Senin üstüne basıyor, benim üstüme basıyor, kendisi yükseliyor. Bunu yapıyorlar yani. Kimisinin işte makamı var, kimisinin pozisyonu var, kimisinin adı var, popülerliği var. Seni beni gerçekten genç böyle bakıyor, ha, temiz çocuk falan filan. Senin fikrini alıyor, senin işte dış görünüşünü alıyor, işte benim işte böyle fiziksel özelliğimi alıyor falan filan. Hepimizi toparlıyor abi, parçalıyor falan filan. Sonra üstümüze çıka çıka çıka bir yere geliyor. Evet. Adem abi de bundan bahsediyor. Diyor ki kardeşim zaten insani anlamda bir adam derinse kimsenin üzerinden faydalanmaya gerek duymaz. Özellikle gençleri bu anlamda kullanmaz diyor. Bunu tavsiye ediyor yani. En başta da. Çünkü farkında olmadan bazen insan yapar bunu. Yani adam kötü niyetli değildir ama bulunduğu ortam, yani siyasi bir atmosferin içerisindedir. Gençleri kullanır bir şekilde yani. İstemese bile.
Evet. Eyvallah.
Tamam söyleyecektim.
Ve birbirinden değerli köşeler yine devam ediyor yazılar.
Evet. Bu ay mesela dergimizle alakalı şunu söyleyebiliriz Yusuf. Şimdi her ay bizim en arka sayfada yapmış olduğumuz ödüllü test var. Ödüllü testte bu ay 10 soruda Nuri Pakdil işleniyor. Yani Nuri Pakdil üstadın, 7 güzel adamın, güzel adamlarından, güzel ustalarından biri. Talihliye de soruları doğru cevap veren bir kişiye de, bir talihlimize de Nuri Pakdil'in tam 6 eserini hediye edeceğiz bu ay inşallah. Her ay böyle usta isimlerin hem onları tanıma adına sorduğumuz sorularla kendilerini tanımaya yönelik sorular soruyoruz. Ve doğru cevap verenlere de tabii bir kura sonucunda oluyor bu. Belki soru işareti de olabilir kafada. Çünkü şöyle söyleyeyim. Mesela 100 kişi doğru cevap vermiş abi. 100 kişi doğru cevap verdiyse 100 kişi arasında bir kura yapılıyor. Bu kurayı biz böyle kağıda yazıp yapmıyoruz. Bunların programı var internette. Hiçbir şaibeye olasılık vermeden halloluyor hamdolsun. Ve her ay bir kişi hediyenin sahibi oluyor. Bu ay Nuri Pakdil.
Eyvallah. Evet. Testimizi cevaplayalım diyelim.
Evet. Tabii mesela vurgulanması gereken, mesela orada bir şey var. Dergi Fuarı reklamı var. 10-15 Mayıs arasında, 10-15 Mayıs arasında Uluslararası Dergi Fuarı olacak. Yedincisi. Sirkeci Garı'nda TÜRDEB'in düzenlediği, Türkiye Dergiler Birliği'nin, bu sene adı değişti. Türkiye Dergi Editörleri Birliği'ydi. TÜRDEB. Türkiye Dergiler Birliği oldu. TÜRDEB'in düzenlediği, TİKA'nın, Başakşehir Belediyesi'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın desteklediği, Sirkeci Garı malum TCDD'nin, yani demir yollarının olduğu için desteklediği bir program. Evet. Bu arada benim sesim bazen böyle düşebilir falan, dinleyicilerimizin
asla uymasınlar.
Affına sığınıyorum. Niye? Biraz hani belki günün yorgunluğu denebilir. Bizim evet, de çünkü evet, birkaç kaydımız oldu bugün.
O zaman seni biraz dinlendirelim. Bizim programımızın köşelerinden iki bölümümüz var. Tamam. Önce sahabe ölçülerini alalım. Tamam. Evet. Daha sonra da ben Esma Yaşar'dan bir esma paylaşayım.
Tamam.
365 sahabe ölçüsünden kaldığımız yerden devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Gizli takva sahibi olmak isterlerdi. İbn Ömer ağladığını gördüğü Muaz bin Cebel'e, "Ey Muaz, niçin ağlıyorsun?" diye sordu. O da şunları söyledi. "Hatırıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş olduğum şu hadisi şerif geldi," dedi. Ve hadisi şerifi tekrarladı. "Riyanın en azı dahi şirktir. Allah katında kulların en sevimlisi gizli takva sahipleridir. Böyleleri ortalıkta bulunmadıkları zaman kimse tarafından aranmaz, bir yerde bulundukları zaman da tanınmazlar. Yani şöhretleri yoktur. İşte asıl hidayet mumları ve ilim çıraları böyle kimselerdir. Sürekli tefekkür ederlerdi. Ebu Zer Gıffari'nin vefatından sonra Basralı bir kişi onun ibadetini sormak üzere Ebu Zer'in hanımı Ümmü Zer'e gelerek, "Ben Ebu Zer'in ibadetini öğrenmek için geldim," dedi. Bunun üzerine Ümmü Zer de, "O bütün gün tenha bir yere çekilip tefekkür ederdi," dedi. "Ellerinin emeğini yemeyi severlerdi. Selman-ı Farisi şöyle derdi: yediklerimin elimin emeğinden olmasını isterim." Rabbimiz takva sahibi olmak isteyen ve olan, sürekli tefekkür eden kullarından bizleri eylesin diyelim.
Amin.
Amin.
Esma-i Hüsna'da da bu hafta, bu akşam El-Mughni ismi şerifindeyiz. İstediğini zengin eden El-Mughni. Allah Teala kullarından dilediğini zengin eder, ömür boyunca zengin olarak yaşatır. Dilediğini de ömür boyunca fakirlik içinde bırakır. Bazı kullarını zenginken fakir, bazılarını da fakirken zengin yapar. Bununla ilgili iki tane anekdotumuz var, bir de bunları paylaşmış olalım. Bir kişi fakirliğinden dolayı maneviyat ehlinden bir zata şikayette bulundu. Bu hale çok üzüldüğünü söyledi. Kalp gözü açık olan gönül insanı ona dedi ki, "Senin iki gözünün kör olup 1000 altının olmasını seni sevindirir miydi?" Adam hayır dedi. "Pekala dilsiz olup 1000 altının olsun ister miydin?" Adam ona da hayır dedi. Maneviyat insanı bu cevaplar üzerine fakirliğinden yakınan kişiye şu düşündürücü uyarıyı yaptı. Rabbinin senin yanında binlerce altın değerinde nimetleri varken sen fakirlikten şikayet etmeye utanmıyor musun? Bu İmam Gazali'den bir alıntıydı. Şimdi Hazreti Mevlana'dan bir alıntı var. Bir kimse Mevlana Hazretlerinin huzurunda geçim darlığından ve fakirlikten şikayette bulunmuştu. Mevlana o kimseye, eğer sana organlarından birini, mesela gözünü alıp yerine 1000 altın verelim deseler razı olur musun diye sordu. O da hayır razı olmam diye cevap verdi. Bunun üzerine Mevlana şöyle buyurdu. Ey kardeşim, madem ki sağlam bir uzvun karşılığında 1000 altına bile razı olmazsın, niçin geçim sıkıntısından şikayette bulunursun? Fakirim diye feryat etmektesin. Her biri binlerce altından daha kıymetli organlara sahipken, vücudun sağlık ve afiyetteyken, niçin bunları sana lütfedip bağışlayan Allah'a şükretmiyorsun? Evet. Yani, böylece El-Mubni ismi şerifini paylaşmış olduk kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, Hasbihal programının yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz sanırım.
Evet.
Bu akşamlık sizlere veda etmek üzereyiz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Nisan sayısını konuştuk, Nisan ayını konuştuk.
Evet.
Genç Dergisi yazı işlerinden, Genç Dergisi yazarlarından Salih Yüzgenç dostumuzla birlikteydik. Çok hoş bir sohbet oldu.
Teşekkür ederiz. Umarım sürçülisan etmemişizdir. Sizlerin kulaklarını böyle tırmanacak şeyler söylememişizdir.
Estağfurullah. Birçok yazıdan da bahsedemedik tabii. Hepsi yetişmedi. Malum Genç
ben
Dergisi.
Ben bir yazı paylaşayım mı? Dopdolu bir son olarak ister misiniz?
Dergi. Tabii ki buyurun.
Bu yazı dergimiz yazarlarından olmayan biri. Merve Eren hanımefendi. Bir yazı yazmıştı. Bunu sosyal medyada paylaşmış. Şöyle bir yazıydı. Geçtiğimiz ay malum çok üzücü bir hadise yaşadık. Ülkemizde, Ankara'da, başkentimizde bir bomba patlamıştı.
Evet, vefat edenlere de haktan rahmet diliyoruz.
Evet, Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Tüm yitirdiğimiz
hasta kardeşlerimize de şifalar diliyoruz.
Yaralılarımıza Allah'tan şifa dileriz. Böyle olaylar inşallah son bulur. Allah gerçekten bunları düzenleyenlerin hak ettiği gibi cezalandırılmasını nasip eder. Yani inşallah bunlar cezalandırılır Allah tarafından. Temennim i̇nşallah. O. Açık konuşayım yani. Bunu yapanlar inşallah böyle rahat rahat yaşamazlar yani.
İnşallah.
Çünkü çok üzüldüm. Yani gerçekten çok üzüldüm ve daha da üzen bir yazı bu mesela. Bu yazı çünkü orada yitirdiğimiz kardeşlerimizden biri. Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Feyza Acısı. Feyza Acısı ismi. Kardeşimizin. Orada rahmetli oldu. Tabii Feyza'nın durumu niye farklı diye soracak evet. Olabilirsiniz yani. Kimse yani hepsi aynı acı yani. Acının büyük küçüğü yok ama Feyza'nın başörtülü olması, başörtülü bir öğretmen adayı olması, başörtülü bir öğretmen olup ileride bir nesil yetiştirecek insan olması kimi memnun etmez? Bundan rahatsızlık duyan insanları yani başörtüsünden, başörtüsünün meydana getirdiği anlamdan rahatsızlık duyanları sevindirir. Yani hani affedersiniz ama ölümüne sevindirir yani. Çok yani anlatırken böyle şey oluyorum, geriliyorum gerçekten hala. Ülkemizin malum gazetelerinden biri, neye hizmet ettiği, ne yaptığı belli olan tüm derin devlet yapılanmalarında adı geçen gazetelerden biri. Feyza'yı haber yaptı. Seni öğretmen olacaktı diye haber yapmış. Onun okurlarından biri de altına şöyle bir yorum yapmış. Bakın yazmış ki. Hiç yoksa yani Feyza'nın ölüm haberini gazete haber yapıyor. O gazeteyi okuyanlardan biri de yorum atıyor altına. Diyor ki hiç yoksa bunun öğretmen olup bağnaz bir nesil yetiştirme olasılığının ortadan kalkmış olması ufak bir tesellidir. Kimse kusura bakmasın kafasındaki o çaputla herhalde astronot yetiştirmeyecekti. Yani yorum sizin zaten, ben yorum yapmıyorum artık bu saatten sonra. Yani burada bir acı var, gencecik bir kız hayatını kaybetmiş. Yani bir
çok adice bir durum.
Çok adice bir durum gerçekten. Merve Eren kardeşimiz de Allah razı olsun kendisinden çok güzel bir yazı yazmış. Yazının başlığı şu. Biz onu kendisiyle irtibata geçtik. Dedik ki bu yazınızı dergimize yayınlayabilir miyiz dedik. Yani istedik. O da sağ olsun. Tamam dedi. Yazının başlığı şu. Sizin yetiştiremediğiniz astronotları biz yetiştireceğiz. Dünyaya değil ahirete yol alacak adımlarımız. Biz hep öteler için yorulacağız. Cennet özlemiyle büyüttüğümüz çocuklarla cennetleşecek bu dünya. Musab'tan aldığımız bayrağın hakkını vermek için yaşayacağız. Ben Feyza değilim. Feyza gibi nicelerinden yalnızca biriyim. Ve Feyza'dan yarım kalan işi tamamlamaya niyetliyim. Adımızın ne olduğu da önemli değil. Kimin adıyla koyulduğu önemli. Bir olan imanla biz hepimiz biriz. Yani Feyza'nın Allah rahmet eylesin. Böyle bir etkisi olmuş oldu. Kardeşlerimizle de bizlerde de. Bu anlamda önemli bir yazı. Buna bizzat paylaşmak istedim hususen. Çünkü dergimizin içerisindeki önemli bir güçtür yani bu. Bu görüşün, bu düşüncenin burada yer alabiliyor olması. Çünkü biz kardeşim bu konuda sessiz olamayız yani. Sessiz olamayız ve Merve Eren hanımefendi çok da güzel yazmış.
Çok teşekkür ediyoruz biz
de. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Böyle paylaşmak istedim. Genç Dergimiz 115. sayısıyla Nisan ayında kıymetli dinleyenlerimiz sizlerin huzurunuzda. Ayın ortasına geldik ama Mayıs ayında tekrar görüşmek üzere diyelim. 116. sayıda Allah nasip eder inşallah.
İnşallah.
Bir aksilik olmazsa 116. sayımız çıkacak. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Sürçeli sanat istek affola. Konuşurken belki yanlış şeyler söylemiş olabiliriz. Söylenmemesi gereken ifadeleri söylemiş olabiliriz.
Estağfurullah.
Affınıza sığınıyoruz efendim.
Estağfurullah, biz teşekkür ediyoruz sevgili Salih kardeşim.
Eyvallah.
Zaman ayırdın, geldin, konuk oldun. Dergimizi, derdimizi, rüyamızı anlatmaya gayret ettin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
Eyvallah. Teşekkür ederim.
Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, Hasbihal programının bu akşam da sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.